Türkiye Penceresinden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresinden programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Paran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Aslı Yıkılmaz iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun ve danışmanımız Ömer Özkızılcık var. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Suriye meselesi, Astana süreci, İdlib, PKK rejimi görüşmeleri ve Türkiye'nin terörle mücadelesini konuşacağız. İlk olarak Suriye'den başlayalım. Suriye'deki son durum nedir?
Evet. Bence bir genel Suriye krizinin muhasebesini yaparak başlamak gerekiyor. Arap Baharı'nın etkisiyle Suriye'de malum gösteriler başladı özellikle Dara'da. Bu zamanla tüm ülke sathına yayıldı. Özellikle de Esed rejiminin şiddet kullanarak bastırma girişimiyle olay bambaşka bir noktaya doğru evrildi ve mezhebi dengelerin de ülkeyi ayrıştırması, Suriye'nin özel kendisine ait fay hatlarının tetiklenmesiyle adeta bir iç savaşa dönüştüğünü gördük sürecin. Suriye ordusundan özellikle Sünni Arap subaylar ayrılarak özür Suriye ordusunu kurdu. Bu süreçte Türkiye ve Batı ülkeleri, bununla birlikte Körfez ülkelerinin desteğiyle bir Suriye muhalefeti teşkil edildi ve ülke çok uzun yıllar devam eden bir çatışma döneminin içerisine girdi. Suriye krizi kendi içerisinde evreleri vardı. İlk etapta Suriye daha organik muhalefeti mücadele ederken zamanla küresel cihadi yapılanmalar, İslami yapılanmalar Suriye devriminin parçası haline gelmeye başladı. Bu süreçte ise rejimi İran ve Rusya gibi ülkeler destekliyordu. İran sahada devrim muhafızlarıyla, Kudüs güçleriyle, Şii milisleriyle adeta savaşın parçası haline gelmişti. Önemli kırılma noktaları oldu. Bunlardan bir tanesi DAEŞ'in Irak'ta bir anda neşet edip Anbar eyaletinin ötesinde Ninova gibi bölgeleri ele geçirmesinden sonra Suriye'ye girmesiydi. Muhalefeti hedef aldı özellikle. Muhalefetin kontrol ettiği Deir ez-Zor, Rakka, Tel Abyad'a kadar, Baba kadar uzanan bölgeyi muhaliflerinden almayı başardı ve muhalifler ciddi bir kriz içerisine bu dönemde girmişti. Ardından İdlib'i ele geçirerek buna bir kısmen yanıt verme çabası içerisine girdiler. Bir diğer önemli gelişme ise ABD ile PKK arasında bir angajman oluşmasıydı. Özellikle DAEŞ'in Kobani'ye aynalara yönelik saldırı girişiminde bu ilişki başladı ve Suriye'nin geleceğini belirleyecek yeni bir dönem oluştu. Yine Rusya'nın 2015 Eylül ayında savaşın doğrudan parçası olması, DAEŞ'e mücadele görüntüsüyle muhalifleri hedef alması savaşın gidişatını ciddi anlamda değiştirdi. Batılı ülkeler başta ABD olmak üzere İslami karakterinden rahatsız oldukları Suriye muhalefetini desteklemektense PKK gibi yapıları desteklediler. Sahada Rusya ve İran çok güçlü şekilde rejimin arkasında durdu. Türkiye, Katar gibi ülkelerin desteğinin de asimetrik bir şekilde yetersiz olmasından dolayı muhalifler ciddi anlamda savaşı, Suriye'deki büyük denklemi kaybetmeye başladılar. Tabii kendi muhaliflerin içerisindeki ayrışmalar, çatışmalar, radikal örgütlerin hatta bazı terör örgütlerinin ortaya çıkıp muhalefet üzerinde etki kurmaya çalışması ciddi anlamda muhalefeti zayıflatan diğer unsurlar oldu. Rejim özellikle son dönemde biraz daha günümüze gelirsek işte Guta gibi ardından Humus'un kuzeyi gibi bölgeleri, nihayetinde Dera ve Kunetra gibi bölgeleri de muhaliflerin elinden almayı başardı. Ve muhalifler İdlib'e son kale olarak ifade ettiğimiz bölgeye sıkışmış oldu. Tabii Türkiye süreç içerisinde politikasını revize etti. Özellikle muhaliflerin asimetrik bir şekilde yenilgiye uğramaya başladıkları bir dönemde en azından belli kazanımları koruyabilmek, kendisine yönelecek mülteci akını durdurmak ve ABD PKK angajmanını bozarak PKK'nın yarattığı tehdit elimine etmek için Ruslarla Astana sürecini hayata geçirmeye çalıştı. Ve bu süreç kapsamında çatışmazlık bölgeleri oluşturulmuştu. İdlib'de bunlardan bir tanesiydi. Türkiye burada 12 tane askeri gözlem noktası oluşturmuştu ve bu bölgeyi en azından korumak, muhafaza etme amacındaydı. Bunun ötesinde tabii PKK'ya ve DAEŞ'e yönelik de Türkiye'nin hamleleri olmuştu. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı. Bunlar önemli. Şimdi geriye dönüp baktığımızda karşımızda şöyle bir fatura var. Yaklaşık 700-800 bine yakın Suriyeli hayatını kaybetti. Hı hı. Milyondan fazlası yaralandı. 6-7 milyona yakın Suriyeli yerlerinden edildi. Ülke içerisinde bir o kadarı da ülke dışına kaçarak mülteci konumuna düştü. Bir tarafta korkunç savaş suçları işleyen, insan hakları ihlalleri yapan bir rejim. Bunu destekleyen Rusya ve İran bloku. Bir diğer tarafta parçalanmış, kendi bütünlüğünü, komuta kontrolünü sağlayamamış ve İdlib'e sıkışmış bir muhalefet. Şimdi Türkiye aslında süreciyle bir yandan bir siyasal çözüm için Rusya ile birlikte hareket ederken aynı zamanda muhalifleri de tek bir çatı altında birleştirme çabasını. Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler bu perspektifte biraz yukarıdan baktığımızda görebiliyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde bir milli ordu teşkil etmişti. Bunun şimdi İdlib'e belki yayılması ve oradaki diğer muhalifleri de kendi içerisinde observe ederek büyük bir Suriye muhalif ordusu oluşması ve aslında sürecinde bunu bir güç olarak masada kullanmak, böylece Suriye'nin geleceği şekillenirken muhaliflerin haklarını da savunabileceği, gerçekten Suriye'nin geleceğe taşıyabilecek, etnik ve mezhebi farklılıkları içerisinde barındıracak bir siyasi çözüm. Bunun için çaba harcıyor. Tabii güncel meselelere baktığımızda şu anda özellikle Rusya'nın rejimle birlikte belki İran'da desteğiyle İdlib'e yönelik bir hareketlenmesi var. Bugün bugünlerde Rusya'dan bu tarz açıklamalar gelmeye başladı. İşte Lavrov'un yaptığı açıklamalar söz konusuydu. Burada HTŞ, Heyet-i Tahrir-i Şam ve Horasettin gibi radikal yapılanmaları bir meşru hedef olarak gördüklerini, bunların Aslan'ın sürecinin dışında olduklarını ortaya koyarak İdlib'e yönelik baskıyı artırmaya çalışıyorlar. Türkiye ise evet, bu yapılanmaların elimine edilmesi gerektiğini ama bunun İdlib'i komple hedef alacak bir askeri harekata dönüşmeden siyasal ve bazı askeri tedbirlerle ele alınması ve halledilmesi gereken bir sorun olarak görüyor. Tabii bir yandan da rejimle PKK görüşmeleri var. Bu da Suriye'nin geleceğindeki önemli dinamiklerden bir tanesi.
Peki Astana sürecine gelecek olursak, Astana süreci nasıl devam ediyor? Süreç Astana'dan Soçi'ye doğru mu evriliyor? Sayın Özkısılcık, sizden alalım.
Evet, Astana süreci ilk başladığı dönemde özellikle rejim ve muhalefet arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik birçok mekanizma işlemeye başlamıştı. Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğüne uyan süreç bir yandan sahadaki gerilimi azaltıp diğer yandan siyasi çözüm süreci için temel altyapıyı oluşturmaya yönelik kurulmuştu. Özellikle Birleşmiş Milletler gözetme altında uyan Cenevre görüşmenin tıkanmış olması Astana sürecinin daha emniyetli kılmıştı. Ve Astana sürecini Cenevre'ye kıyasen askeri muhalefetin de bulunması ve görüşmeliğe katılması Astana sürecini daha etkin kılmıştı. Ayrıca ABD ve Batı bloğun ve YPG'nin de Astana sürecinin dışına kalıyor olması Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye'nin geleceği noktasına daha etkin, daha söz sahibi bir konuma getirmişti. Fakat Astana süreci kapsamında kurulan gerilim azaltma bölgeleri arasında Dera vardı, Kuzey Humus Kırsalı vardı, Guta vardı ve İdlib vardı. Şu an Kuzey Humus Kırsalı, Dera ve Guta bölgesi rejim tarafından ele geçirilmiş bulunmakta. Ve sadece bu dört bölge arasında şu an sadece İdlib muhaliflerin kontrolü altında kaldı. Ve birçok Kuzey Humus Kırsalı'ndan, Dera'dan ve Guta'dan birçok muhalif ve sivil İdlib bölgesine doğru tahliye edildi. Yani aslında Astana sürecinin yaratmış olduğu gerilimi azaltma ortamı bir yandan da sahada askeri gelişmeler açısından rejimin de elini güçlendirmiş bulunmakta. Fakat Astana süreci başladığı dönemi hatırlayacak olursak Halep düştüğünden hemen sonraydı. Halep muhalefet tarafından rejime kaybedilmesi sonrasında aslında rejimin savaşı asimetrik yollarla da olsa, katliam yaparak da olsa kazanacağını gösteren önemli verilerden birisiydi. Fakat Astana sürecinde muhalefet şöyle bir kazanım elde etti. Türkiye desteğini alarak askeri muhalefet Türkiye'nin yönlendirmesine daha açık bir hale geldi ve demin Can Hoca'nın da dediği gibi birleşmeye yönelik birçok adımdan atıldı. Bugün İdlib'de radikal unsurlar haricindeki tüm Suriyeli askeri muhalefet bir çatı altında birleşti. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki muhalefetle Milli Ordu'da birleşmiş bulunmakta. Ve bu Aslanlı sürecinden gelen siyasi irade, siyasi akım şu an Soçi'ye doğru evinmekte. Ve Soçi'de anayasa yazma komitesinin doğru birçok çalışmalar bulunmakta. Bu da İran'ın, Rusya'nın ve Türkiye'nin önerdiği delegeler bulunuyor. Ve bunlar anayasaya yönelik birçok çalışma yapıyor. Anayasa çalışmasında Türkiye, İran ve Rusya'nın öncülük ediyor olması aslında bizim açısından büyük ehemmiyet atfediyor. Nitekim ABD'nin desteklediği YPG unsurlarının bu sürecin dışına kalıyor olması biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyabilmemiz adına elimizi oldukça güçlendiriyor. Diğer bir Astana sürecine bağlantılı bir etken ise ülkeler arası ve taraflar arası görüşmelerin devam etmesi sonucunda artık yavaş yavaş Suriyeli mültecilerin ülkeye nasıl geri dönmesi noktasında ve ülkenin yeniden yapılandırılması noktasında ilk görüşmeler başlamış bulunmakta ve ilk adımlar, ilk düşünceler, ilk fikir alışverişliği başladı. Bu yönün Aslan'la süreci Suriye'nin geleceğini belirlemeye yönelik en önemli oluşum olduğunu söyleyebiliriz. Hı
hı. Türkiye, Rusya ve Almanya ve de Fransa'nın gerçekleştireceği toplantının amacı ve hedefleri nelerdir? Siz toplantıdan ne bekliyorsunuz?
Evet, önümüzdeki dönemlerde böyle bir zirve düzenlenecek İstanbul'da. Tabii bu zirveyi Astana'dan farklı kılan Fransa ve Almanya'nın da sürece dahil olması. Suriye'nin geleceğine ilişkin özellikle de Suriye'nin yeniden inşasını hedef alan görüşmeler olacak. Nihayetinde az önce genel muhasebesini yaptığımızda 7 yıllık savaşın, iç savaşın, krizin tam bir yıkımdan bahsediyorduk. Milyonlarca Suriyelinin mülteci konumunu gelmiş olması, bunun önemli bir kısmı Türkiye'ye, bir kısmı da Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Yaklaşık 1 milyona yakın Suriyeli mülteci çeşitli Avrupa ülkelerine dağılmış durumda. Bu mesele Avrupa'nın da bir meselesi haline geldi. Dolayısıyla Almanya ve Fransa gibi ülkelerin Suriye'ye yeniden şekillenirken Suriye'nin yeniden inşa sürecinin bir parçası olma ihtiyaçları söz konusu. Hem ülkede belli bir görece istikrar alanı oluşturabilmek, hem mülteci sorunu halledebilmek, hem de tabii bu ülkelerin Orta Doğu'da ve Suriye üzerinden çeşitli çıkarları var. Nihayetinde onlar da sürecin tamamen dışında kalmak istemiyorlar, aktör olmak istiyorlar. Türkiye ve Rusya ise belli bir siyasal çözümden sonra Suriye'nin yeniden inşa edilmesi gerektiğinin farkında. Bunun için de çok ciddi kaynaklara ihtiyaç var. Almanya, Fransa gibi ülkelerin böyle bir sürecin parçası olabilmesi adına Rusya ve Türkiye'nin de adım attığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir zirve düzenlenecek. Buna yönelik şu anda tabii Dışişleri Bakanlığı çalışma yapıyor. Tabii zirvenin gündem başlıkları açıklanıp ilan edildikten sonra ve zirve gerçekleştikten sonra bununla ilgili daha da kapsamlı değerlendirme yapabiliriz diye düşünüyorum.
Bir de bu zirvenin şöyle bir ehemmiyeti var. Özellikle 2012 senesi sonrası Avrupa ülkelerinin Suriye'ye olan ilgisi azalmış bulunmaktaydı. Ve Suriye'deki ilk başlarda gösterdikleri aktif destek, diplomatik destek, siyasi desteğin gitgide azaldığını gördük. Fakat Suriye'nin yeniden yapılandırılması söz konusu olduğunda Avrupa önemli bir aktör haline gelmek ve yine Suriye'de söz sahibi olmak için bu zirveyi de bir araç ve imkan olarak görecektir.
Peki Suriyeli mültecilerin Suriye'ye geri dönmesi için hangi engeller var ve bu engeller nasıl aşılabilir? Ve sanırım Suriyeli mülteciler de memleketlerine geri dönmek istiyorlar değil mi?
Yani bu konuda yapılmış çalışmalar var. Tabii özellikle Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerdeki mültecilerin hemen hemen önemli bir kısmının neredeyse tamamen geri dönmek istediğini biliyoruz. Ama Türkiye'de görece daha iyi şartlarda yaşayan mültecilerde ise bu oran %60'lar 70'lerde kalıyor. Ama çok büyük bir kısmı tabii mültecilerin kendi ülkesine tekrardan geri dönmek ve hayatlarına devam etmek arzusunda olduklarını görüyoruz. Tabii şu anda öncelikle krizin tamamen bitmesi gerekiyor. Mevcut çatışma dinamiklerinin sona ermesi gerekiyor. İdlib'in etrafında çatışmaların olduğunu görüyoruz. Tam bir istikrar oluşmuş değil. Yine Deir ez-Zor'da belli bölgelerde DAEŞ'in hala etkinliği söz konusu. Şam'ın güneyine baktığımızda Dera ve Suveyda bölgesinde hala DAEŞ etkinlikleri var ve burada çatışma ortamının devam ettiğini görüyoruz. Birinci şart çatışmaların tamamen bitmesi ve bir tamamen ateşkesin sağlanması taraflar arasında. Bu önemli. Bunun ötesinde ise tabii bir istikrarın oluşması çok önemli. Bugün işte İdlib'in etrafında Türkiye'nin 12 tane askeri noktası var. Rusya'nın yine İran'ın kontrol noktaları var ve çatışma dinamiklerini kısmen azaltma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz bu devletlerin. Ama nihayetinde eğer bir İdlib'e yönelik harekat düzenlenecek olursa bu bölgede yeniden insanlar mülteci konumuna düşmesi söz konusu olabilir. Bu ikinci bir etken. Tabii genel anlamda bir siyasal çözüme ulaşılması, kapsayıcı bir hükümet oluşması, muhaliflerin de yeni sürecin bir parçası haline gelmesi çok önemli. Nihayetinde ülkeden, ülke içerisinde yerlerinden olanlar veya ülke dışına özellikle çıkmış olan Suriyeli muhaliflerin çok önemli bir kısmının rejime karşı muhalif pozisyonda olduğunu görüyoruz mültecilerin. Dolayısıyla sadece rejimin kontrol ettiği bir alana tekrardan geri dönme istekleri ve eğilimin içerisinde olmayacaklardır. Bunun ötesinde ise tabii ülkenin altyapısı tamamen yok olmuş durumda.
Evet.
Bu çok önemli. Altyapının, ülkenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Yeterli gıdaya, sağlık hizmetlerine, eğitim hizmetlerine bu insanların ulaşması gerekiyor. Şu anda enerji santrallerinin çoğunun yıkıldığını, ülkenin kendi kendine yeterli bir enerji altyapısının olmadığını, su şebekelerinin ciddi anlamda hasar gördüğünü, özellikle muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde hastanelerin defalarca tamamen yıkılmış olduğunu, okulların artık eğitim faaliyeti içerisinde giremeyecek bir duruma geldiklerini görüyoruz. Tüm bu anlamda işte yeniden ülkenin inşa edilmesi çok önemli. Bir de tabii çatışma bölgelerinin tekrardan yıkılmış olan yerleşim yerlerinin inşası ya da burada bulunan işte mayın gibi, bubi tuzakları gibi veya patlamamış bombalar gibi geriye kalmış, savaştan geriye kalmış unsurlarını tamamen temizlenmesi gerekiyor. Yani bu uzun vadeli bir süreç ve ülkenin yeniden ayaklar üstüne durabileceği bir düzenin oluşması gerekiyor. Ancak bu takdirde çok kapsamlı bir şekilde mültecilerin yeniden dönmesi başlayabilir. Mesela Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra bölgede yaklaşık 2200 kilometre karelik bir alanı terörden özgürleştirdiğini, bunun ötesinde hemen istikrar faaliyetleri içerisine girdiğini gördük. Bölgeyi güvenli bir alan haline getirdikten sonra altyapı hizmetleri yeniden getirildi. Bölge elektrik, su tesisatları döşendi. Belediyecilik hizmetleri verildi. Eğitim, sağlık hizmetleri, insanların gıda güvenliği sağlandı ve önemli sayıda Türkiye'den mültecinin bu bölgelere tekrardan geçerek yaşamlarını yeniden inşa ettiklerini gördük. Dolayısıyla bu bir model. Suriye'nin genelinin içinde uygulanabilecek bir model. Öncelikle güvenliğin sağlanması, istikrarlı bir yönetimin oluşması ve ülkenin altyapısını yeniden belli bir seviyeye en azından getirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Bir de mültecinin geri dönmesine yönelik önemli engellerden birisi de rejimin uyguladığı mülkiyet politikası. Son çıkan kanunlar doğrultusunda belli bir süre zarfında mülkiyetlerinin kendine ait olduğunun belediye bildirmedikleri takdirde o mülkiyet mülk sahibinden alınıp başkalarına satılıyor. Bu rejimin uyguladığı son mülkiyet kanunlarına göre birçok şu an Avrupa'da bulunan, Lübnan'da bulunan, Ürdün'de bulunan ve belki kendi evine birçok sebepten dolayı geri dönemeyen, ekonomik sebep olsun, güvenlik sebep olsun insanların mülklerine el konulması söz konusu. Ve bu el konulan mülklerin yurt dışından gelen bazı rejim için savaşan militanlara dahi satıldığını ve bu da adeta bir nüfus demografi yapısına oynandığını biliyoruz. Diğer bir önemli etken ise YPG bölgesinin insanlığın o bölgeye geri dönmemesi. Örneğin şu an Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Membiç'ten, Derezor'dan, Kamışlı, Haseke'den birçok mültecinin o bölgede sığındığını, yani birçok insan o bölgeye göç ettiğini biliyoruz. YPG'nin uyguladığı etnik temizlik çalışmaları bu bölgede insanın geri dönmesini büyük oranda engelliyor.
Esed rejimi ve YPG, PKK arasında müzakerelerin devam ettiği biliniyor. Taraflar hangi konuları müzakere ediyor ve siz görüşmelerden hangi sonucu bekliyorsunuz?
Evet, tabii birkaç aydır bu bağlamda spekülasyonlar oluyordu aslında. PKK'ya bağlı unsurlarla rejim arasında görüşmeler oldu. Nihayetinde taraflar bunu kabul etme noktasında en sonunda açıklama yaptılar ve buna yönelik medyada da çeşitli yansımaları oldu. Bu görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini biliyoruz bu bağlamda. Son günlerde de yine Suriye Demokratik Güçleri'nin temsil eden ve Suriye Demokratik Konseyi'nin temsil eden bazı isimlerin Şam'da bizzat Beşar Esad'la ve onun ilgili yetkilileriyle görüşmeler yaptığını biliyoruz. Peki burada temel meseleler nedir? Belli konu başlıkları gündeme gelmiş durumda. Öncelikle PKK'nın çeşitli talepleri var. Bunlardan bir tanesi işte federal bir Suriye'ye geçiş ya da kendilerine ait özerk bir alan olması. Yine silahlı güçleri YPG ve onun alt bileşenleri, asayiş gibi yapılanmaların rejim ordusu altında dahi olsa kendi varlıklarını ve bütünlüklerini ve komuta kontrollerini koruma isteği. Yine belli yerel meclislerin, yerel yönetimlerin, Suriye Demokratik Konseyi'nin varlığını devam ettirmesi ve şu anda kontrol ettikleri bölgelerde belli şekilde etkinliklerini ve temsil makamlarını koruma arzusu. Bunun ötesinde çok sayıda şey var. Şimdi enerji kaynaklarının paylaşımı, işte Derizor ve Gine Haseki'nin kuzeyinde Rimlen bölgesindeki üretilen petrolün nasıl pay edileceği, gümrük kapılarının nasıl kontrol edileceği, sınır güvenliği nasıl sağlanacağı ile ilgili bazı yaklaşımlar. Tabi rejimle PKK'lar arasında bir pazarlık süreci söz konusu. Rejimin ise şu tarz talepleri var. Öncelikle Amerikan askerlerinin bu bölgelerden çıkmasının sağlanması. Bunun ötesinde YPG'nin evet belki rejim ordusuna asayişle birlikte bağlanması ama komuta kontrolünün rejime geçmesi, sınır kapılarının tamamen rejim tarafından kontrol edilmesi ve enerji kaynaklarının yine mevcut barajların vesairelerin rejim tarafından kontrol edeceği bir sistem. İki tarafın talepler arasında bir şu anda açıklık var. Bu hangi noktaya kadar uzlaşılabilir? Tabii soru işaretleri barındırıyor. Ama şöyle bir şey var. Özellikle Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte PKK'nın artık kantonları birleştirme ihtimalini ortadan kaldırması ve sürdürülebilir bir kuşağın burada oluşturulma ihtimalinin yok edilmesinden sonra ciddi anlamda stratejik bir derinlik kaybına uğramıştı. Ardından Afrin Harekatı'yla en güçlü noktaları, demografik açıdan ve diğer anlamda en güçlü oldukları bölgeyi kaybettiler. Bunun ciddi anlamda PKK'nın kontrol ettiği kuşağı, geriye kalan özellikle işte Membiş'ten Irak sınırına kadar, Haseki'ye kadar uzanan hatta ciddi bir etkisi oluştu. Bu bölgelerin demografik yapısına da baktığımızda ciddi anlamda Arap nüfusu olduğunu, neredeyse yarı yarıya Kürtlerle bir nüfus söz konusu. Yine belli sayıda Türkmen nüfus var. Dolayısıyla Amerika adına da PKK adına da bu bölgede artık sürdürülebilir bir kuşak oluşturma projesi başarısız olmuştu. Özellikle rejimin işte Dera, Kunetra gibi, Guta gibi bölgeleri de muhaliflerden temizlemesinden sonra yine Derizor'daki DAEŞ varlığının bitmesiyle birlikte hemen hemen elinin güçlendiğini gördük ve şimdi PKK'ya ciddi anlamda baskı yapmaya başladı. Dolayısıyla PKK için de mevcut kazanımları kısmen de olsa koruyabileceği bir rejimle anlaşma zemini şu anda arama çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda belli tavizler vererek belki PKK'nın rejimle anlaşma ihtiyacı içerisinde olduğunu görüyoruz. Rejim ise burada temel önceliği Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkartılması. Temelde amaçları bunu sağlayabilmek için de PKK ile belli bir zeminde anlaşıp Amerikan askerlerini bölgeden çıkartıp belki verdiği PKK'ya görece bazı tavizleri de Amerikalıların çıkmasından sonra adım adım geri alabileceği ve o bölgedeki hükümranlığını tamamen sağlayacağı bir model düşüncesi içerisindeler. Yine PKK'ya geçmişte olduğu gibi Türkiye'ye karşı araçsallaştırabilecekleri bir zemin üretme çabası içerisine girebilirler. Bu da Türkiye açısından önemli. Evet, Türkiye açısından belki PKK'nın artık burada bir terör devleti kurma ihtimalinin kalmamış olması ve Türkiye yönelik bir ulusal tehdit olma seviyesinin düşmesi önemli. Ama orta ve uzun vadede de baktığımızda PKK'nın bu bölgenin tamamen elimine edilmesi adına rejimle PKK arasındaki angajman ve ilişkiye de dikkat edilmesi gerekiyor. Rejimin tekrardan PKK'yı geçmiş yıllarda olduğu gibi Türkiye'ye karşı kullanmasının önüne de geçecek adımlar atılması gerekiyor. Ama her halükarda Amerikan ordusu eğer bu bölgeden çıkar ve belli ölçekte PKK taviz vererek rejim altına girerse mevcut durumdan daha olumlu bir senaryoyla da karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum.
Peki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinin uzun vadedeki geleceği ne olacak?
Aslında Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinin geleceği Suriye'nin geleceğinden doğru orantılı. Yani Suriye'de bu Soçi görüşmeleri olsun, diğer görüşmeler olsun, anayasanın neye doğru evrileceği, nasıl bir barış sağlanacağı bu iki bölgenin de geleceğini önemli oranda etkileyecektir. merkezi bir otoritenin sağlandığı ve güçlü bir merkezi otoritenin, federatif bir yapının olmadığı üniter bir Suriye geleceğinde ise bu bölgeler bir şekilde yine Suriye devleti içine entegre edilip o bölgede yine merkezi devletinin otoritesi sağlanacağını düşünüyorum. Fakat bu çok ilerideki bir adım olabilir. Şu anki durumda baktığımızda ise o bölgedeki sağlık sektörü olsun, yerel yönetimden olsun, insanların gıda ihtiyaçları olsun, hatta para transferlerine kadar birçok şeyin Suriye'nin geri kalan bölgelerinden bağımsız bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Yani örneğin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki hastaneler Suriye'nin diğer bölgelerinin hastanelerinden daha verimli, daha donanımlı ve Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte. Hı hı. Bu bölgedeki aynı zamanda gıda ihtiyaçları Türk STK'lar ve Türk kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanıyor ve aynı zamanda bölgenin yerel meclisleri tarafından karşılanıyor. Bu bölgedeki Suriye muhalefetinin kurduğu yapılar, Suriye geçici hükümetinin etkileri de aslında bu bölgenin şu an fiili durumda Suriye'nin geri kalanının otonom bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz şu anki durumda. Fakat ileriki dönemde bu neye evrileceği, Suriye'nin neye evrileceğinden eş gidiyor. Örneğin Azez, Türkiye sınırında bulunan Azez şehrinin muhtarı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki insanların %75 ile %80 arasındakinin Türkiye'ye bağlanmak istendiğini ve Türkiye'nin tarafına Türkiye'ye katılmak istediklerini ifade etti. Evet, bölgede böyle bir istek arzu bulunuyor. Nitekim Türkiye'den rejimi, o bölgede yaşayan insanlar rejimden korkuyor. Rejime bağlanmak istemiyorlar. Aynı zamanda Türkiye'yi kardeş ülke olarak görüyorlar. Akıllarında Hatay meselesi var, Hatay modeli var ve Türkiye'ye bağlanmak da isteyebilirler. Fakat şu an Türkiye'nin politikası Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktan yana ve bu bölgenin en nihayetinde yine tekrar Suriye'ye katılması gerekiyor. Fakat eğer Türkiye'nin istedikleri ve taleplerinin aksine o bölgede farklı gelişmeler olduğu takdirde Türkiye'nin elinde böyle bir imkan da bulunmakta.
Suriye'nin bölündüğü veya YPG-PKK'ya otonom bir bölge verildiği takdirde Türkiye hangi adımları atması bekleniyor?
Tabii Türkiye'nin önceliği Ömer'in de ifade ettiği gibi Suriye'nin toprak bütünün muhafazası. Hı hı. Bu anlamda zaten partnerleriyle, ilgili paydaşlarıyla da görüşmelerinde bu hassasiyetini hep ön planda tuttu. Hı hı. Ruslarla yürütülen Astana sürecinde de İranlılarla yapılan görüşmelerde de yine Batılı ülkeler ve Körfez ülkeleriyle de yapılan Suriye bağlamındaki görüşmelerde Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini, hı hı, ortaya koydu. Hele ki işte bir terör örgütü olan PKK'nın Suriye'ye yapılanması, PYD-YPG'nin bir bağımsızlık arayışı, bir devlet kurma çabası bunu birinci derecede bir kendisine tehdit olarak tanımladı ve bunu zaten bertaraf etmeye yönelik de az önce altını çizdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile Zeytin Dalı harekatlarını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sıklıkla bir şey ifade ediyor. Terörle mücadelemiz Suriye'de devam edecek. Yeni bölgeleri de özgürleştirmeye devam edeceğiz. Bunun İdlib'e yönelik bir mesaj olmasının yanı sıra Manbij ve Fırat'ın doğusu için de ciddi anlamları var. Dolayısıyla Türkiye hiçbir şekilde böyle bir olduğu bittiği de facto bir adımı kabul etmeyecek. Bir terör devletinin oluşmasına izin vermeyecek. Zaten bunun artık jeopolitik anlamda imkanı da kalmadı diye düşünüyorum. Yani Afrin'in kaybedilmesi, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinin 2200 kilometre karelik bir alanı terörden özgürleştirmesi ve nihayetinde Manbij'e yönelik Amerika ile belli bir mutabakat zeminin oluşması PKK'yı çok dar bir alana sıkıştırdı. Tabii Türkiye'nin terörle mücadelesi sadece Suriye bağlamında değil, Irak'ta da çok kararlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda Kandine yönelik harekat tüm hızıyla devam ediyor. Çok önemli bölgeler PKK'nın kontrolünden temizlendi. Sincar konusunda önemli adımlar atıldı. Irak'la eşgüdümlü bir şekilde bu bölgeden PKK'nın çıkartılması yönelik hamle yapılıyor. Nihayetinde son Abadi'nin Türkiye ziyaretinde yeni bir sınır kapısı, Ovaköy sınır kapısının oluşması kararı da alındı. Bu kapıda PKK'nın Irak yapılanmasıyla Suriye yapılanması arasında bir hat oluşturacak ve nihayetinde PKK'nın bu anlamdaki elindeki stratejik derinliğini de elinden alacak. Dolayısıyla Türkiye hiçbir şekilde de facto bir böyle bir devletçik oluşumuna ve PKK'nın burada otonom bölge kurmasına izin vermeyecek diye düşünüyorum. Hı
hı. Programımızın sonuna geldik. Sayın Acun ve Sayın Özkızılcık, değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, haftaya yine aynı gün ve aynı saatte buluşmak umuduyla hoşça kalın. Türkiye Penceresi'nden.